Ayrım 3, sayfa 31. Fon, Mahfi Eğilmez. Dönüş yolu. Osman 40'lı yaşların ortasında yakışıklı bir adamdı. Uzun boylu, siyah saçlı, yeşil gözlü, hafif esmer tenliydi. Yaşını hiç göstermiyordu. Haftada 3 gün spor salonuna gidiyor, koşuyor, yüzüyor, ağırlık çalışıyor, yediğine dikkat ediyordu. Tek dikkat etmediği şey içki ve tütündü. Her akşam mutlaka viskisini içiyor, günde bir veya iki proyla yetiniyor, kendisini frenliyordu. Sağ yanağında boydan boya yer alan yara izi görünümüne sert bir ifade veriyordu. Bir zamanlar çocukluktan kalan o yara izini kapatmak için estetik ameliyat olmaya karar vermişken, kadınların ona bu yara izinin yakıştığını, değişik bir hava verdiğini söylemelerine inanarak vazgeçmişti. Hiç evlenmemişti. İki büyük yabancı markanın ithalat temsilciliğini yapan bir şirketinin yanı sıra butik inşaatlar yapan bir şirketi daha vardı. İktidar partisinin en atak milletvekillerinden birisiydi. Kendisini aynı zamanda partinin lideri de olan başbakana adeta adamıştı. Her yerde ve her durumda onu koruyor, aleyhinde söz ettirmiyor, edenlere hemen yanıt yetiştiriyordu. Başbakanın hükümette değişiklik yapması halinde onun bakanlıklardan birine getirileceğine kesin gözle bakılıyordu. Osman Esenbu Havalimanı cip salonunun kapısından girdikten sonra çevresine bakındı. İçerisi dolu sayılırdı. VIP salonuna da giriş hakkı olmasına karşın orada hoşlanmadığı siyasetçilerle karşılaşmamak için cip salonunu tercih ediyordu çoğu kez. Birkaç kişiyle göz göze geldi ve başıyla selam verdi. Bunlar tanıdığı iş insanlarıydı. Köşede yalnız başına oturan Şule el salladı. Osman o tarafa doğru yöneldi. Şule 50 yaşına yakın olmasına karşın çekiciliğinden hiçbir şey yitirmemişti. Giydiklerini kendisine yakıştırmayı biliyor olduğundan 10 yaş genç görünmeyi becerebiliyordu. Osman onun birkaç yılda bir estetik düzeltmeler yaptırdığından emindi. Selamlaşma faslından sonra Osman, ''Ben bir kahve alacağım, sana da bir şey almamı ister misin?'' diye sordu. ''Ben de bir kahve alayım, sana zahmet olacak.'' Osman duvar kenarındaki büfeye doğru yöneldi. Kahveleri alırken Şule'yi düşünüyordu. Birkaç yıl önce onu yatağa atmanın köşesinden dönmüştü. Kız kardeşi habersiz eve gelince planlar bozulmuş, Şule'yi iş görüşmesi için davet etmiş gibi davranmak zorunda kalmıştı. O günden beri her karşılaştığında içi bir tuhaf oluyor, Şule'yi elinden kaçmış bir fırsat gibi görüyordu. Kahveleri alıp döndüğünde Şule'yi telefonundaki mesajlara bakarken buldu. Şule başını kaldırıp gülümsedikten sonra kahve fincanını alırken sordu. ''Evet Osman, epeydir görüşemedik. Neler yapıyorsun son zamanlarda?'' ''Aynı şeyler Şule, değişen pek bir şey yok. Sen neler yapıyorsun?''
Bende de değişen bir şey yok. Hep aynı şeyler. Bu arada sen meclis toplantılarına pek katılmıyorsun. Sanırım çoğunlukla İstanbul'dasın.
Başbakan benim daha çok İstanbul'da olmamı, buradaki çalışmaları yönlendirmemi istiyor. Ama arada sırada Ankara'ya geliyorum tabii.
Osman kahvesinden bir yudum aldıktan sonra devam etti.
Bendeki tek değişiklik Halim Bey'le girdiğim ortak proje, belki biliyorsun dedi.
Duydum bir şeyler ama ayrıntısını tam bilmiyorum.
Halim Bey kurduğu bir fon sistemine benim de şirketlerimi dahil ederek ortak olmamı önerdi. Avukatıma ve mali müşavirime sistemi incelettim, makul geldi. Ben de girmeye karar verdim.
Anladım. Umarım senin için iyi olur. Ankara'ya meclis toplantısı için mi gelmiştin?
Partinin yüksek istişare kurulu toplantısına katılmam gerekiyordu. Bir de fon işiyle ilgili bir mesele vardı. Halim Bey rica etti, ben de gelmişken onunla da ilgilendim.
Halledebildin mi bari?
Anlattıklarıma sıcak bakıyorlar, sanırım kısa zamanda olumlu sonuçlanacak.
Bildiğim kadarıyla yeni katılımcılara açık bir çeşit yatırım fonu galiba, değil mi?
Öyle de denebilir. Halim Bey inşaat şirketinin kripto para yatırımlarının ve market zincirlerinin kazançlarını bir fonda toplayıp katılım belgesi karşılığında halka sunuyor. Biz de bizim şirketlerin gelirlerini bu ortaklığa dahil ettik. Böylece bu üç alanda elde edilecek kazancın %75'ini katılım belgesi sahiplerine katılım oranlarına göre dağıtacağız. Dağıtım olana kadar gelecek gelirler de bizim yeni yatırımlara girmemize ve böylece işleri büyütmemize yarayacak.
Bir zamanlar köprü gelirleri bu yolla satılmıştı. Bir çeşit öne çekilmiş kar tahsilatı gibi yani.
Evet, çok güzel özetledin. Böylece faiz karşılığı borçlanacak yerde kendi gelirlerimizi teminat gösterip erken kazanç tahsilatı yapmış olacağız.
Peki katılımcılara getiri ödemeleri ne zaman yapılacak?
Katılımcılara pay ödemeleri bilançoların genel kurullarda onaylanmasını ve karların kesinleşmesini izleyen Haziran ayında yapılacak.
İyi bir sisteme benziyor. Mevduata doğru dürüst faiz vermeyen bankalar iş kredi kullanmaya gelince faiz diye anamızı ağlatıyor.
Şule bu fon işini kim düşünmüşse akıllıca bir sistem bulmuş diye geçirdiği içinden. Bütün mesele elde edilecek olan bu peşin geliri yeni yatırımlara veya mevcutları genişletmeye yöneltebilmekteydi. Eğer bu başarılabilirse sürekli büyüyen bir sistem kurulmuş olacaktı.
Kampanya nasıl gidiyor?
Çok yüksek bir ilgi var, çok sayıda katılım olmuş ve artarak devam ediyor. Önce bir tanıtım firmasıyla çalışılıyordu. Yetişemeyince bir firma daha devreye sokuldu, yine de yetişemiyorlar.
Peki bu yolla elde edeceğiniz geliri nasıl değerlendirmeyi planlıyorsunuz?
Osman güldü. İlgini çekti bu fon işi gördüğüm kadarıyla.
Şule de güldü. Ne yalan söyleyeyim, ilgimi çekti doğrusu. Ama tabii bütün mesele buradan elde edilecek gelirin nasıl yönlendirileceğinde.
An itibariyle Halim Bey'in satın aldığı çok değerli olacağına inandığımız bir arsaya inşaat izni almaya çalışıyoruz. Ben imara açılacak alanları arkadaşlardan öğrendim. Bu ilk inşaattan sonra oralarda da arsa alıp rant sağlayacak konut inşaatlarına gireceğiz. Daha şimdiden bazı alanları belirledik ve ön anlaşmaları yaptık.
Böyle bir fon kurmak için devletten izin alındı herhalde, değil mi?
Osman güldü. İnanmayacaksın ama bu konuda bir mevzuat bulunmadığı için izin alınmasına da gerek yokmuş.
Şule bu yanıta şaşırdı. Başını yana eğerek bir süre düşündü. Sonra aklına takıldığı halde dile getirmeyi ertelediği bir konuyu sormaya karar verdi. Bu Halim Bey için etrafta çok dedikodu var Osman. Daha önce bir işte batmış, alacaklar ortada kalmıştı diye hatırlıyorum. Yani basında böyle şeyler yazılmıştı. Tabii sen onu benden daha iyi tanıyorsun. Ama acaba bu tür güvene dayalı bir ortaklık için uygun kişi mi diye merak ettim.
Osman yüksek sesle uzun uzun güldü. Salondakiler dönüp onlara baktı. Osman hiç aldırmadı. Sen onu bana bırak şöyle dedi. Ben Halim'i yıllardır tanırım. Talihsiz bir olay yaşadı. Oğlunu bir kazada kaybetti. Ardından batmanın eşiğine kadar geldi. Ve ilk anda borçlarını ödeyemedi. Ama biliyorsun sonunda bütün borçlarını ödedi. Benim çok sağlam bir finans danışmanım var. İşi büyük ölçüde onunla götürmeyi planlıyorum.
Anlıyorum ama sen yine de dikkatli ol. Her türlü önlemi al. Ne olur ne olmaz.
Osman başını salladı. Şule devam etti. Bu konularda bir mevzuat olmayışına da şaşırdım aslında. Bunu bizzat maliyedeki tanıdıklarım kanalıyla doğruladım. Sadece adına banka, yatırım fonu falan dememek lazımmış.
Ne diyeceksiniz o zaman?
Halim Bey slalom fonu diye bir isim koydu. Öyle gidiyoruz. Bana kalsa helal kazanç fonu derdim.
Bunu söyledikten sonra yine yüksek sesle kahkaha attı Osman. Şule de gülmeye başladı. Salondakiler yine dönüp onlara baktılar. Şule Osman'ın elini tuttu. Biz de katılabilir miyiz?
Osman Şule'nin yarı alaylı sorusunu ciddi bir ifadeyle yanıtladı. Elbette Şule, elbette katılabilirsiniz.
Şule biraz düşündükten sonra Osman dedi. Yarın akşam evde yalnızım. Celal sabah uçağıyla İngiltere'ye bir iş toplantısına gidecek. İstersen yemeğe bana gel, ayrıntıları konuşalım.
Hizmetçi kıza izin veririm, yalnız başımız oluruz. Osman giderse meselenin ayrıntılarını konuşmakla kalmayacağını, yarım kalan bir ilişkinin tamamlanmasına döneceğini çok iyi biliyordu. Bundan rahatsız değildi. Hatta tam tersine Şule ile birlikte olmayı ne zamandır istiyordu zaten. ''Tamam, yarın akşam 8 gibi gelirim sana. Hem bir şeyler içeriz hem de bu meseleyi eline boyuna konuşuruz. Ben fona müşteri olmandan çok ortak olmanı kastetmiştim yalnız.''
''Ben de öyle anladım zaten. Benden iyi ortak mı olur? Neden olmasın? Bizim iki marinanın gelirlerini koyarız fona.''
''Aa, bak bu iyi bir fikir. Fondaki gelir kaynakları da çeşitlenmiş olur. Ama bu teklifi Halim Bey'le konuşmam lazım öncelikle.''
''Tabii, sorun yok. O zaman yarın akşam buluşmamızdan önce sen Halim Bey'le bir ön görüşme yap istersen, bakalım nasıl karşılayacak.''
''Sen onu bana bırak.'' Salonda oturanlardan ikisi toparlanıp kapıya doğru yürüyünce Osman kalktı, monitöre bakmaya gitti. Şule'nin yanına döndüğünde, ''Yolcu alımına başlamışlar. Yavaş yavaş biz de kapıya gidelim istersen,'' dedi. Valizlerini aldılar ve kapıya doğru yürümeye başladılar. Rüya ve Murat. Rüya çok çalışıyor, çok yoruluyordu ama kendisine iyi baktığı için bütün yorgunluğuna karşın yaşına göre genç görünüyordu. Soranlara da çok çalışmanın pozitif etkisi olduğunu söylüyordu kahkahalar eşliğinde. Murat K de çok çalışıyor ve yoruluyor, hafta içinde spor ya da yürüyüş yapacak zaman bulamıyordu. Ancak hafta sonlarında Rüya'nın evindeyken arabaya bisikletlerini yükleyip Belgrad ormanlarına ya da Zekeriya köyün arka taraflarına gidiyor, oralarda bisikletle dolaşıyorlar, bazen de yürüyüş yapıyorlardı. Murat İstanbul'a yerleşmeye karar verdikten sonra Rüya'nın kendi ofisini paylaşmaları yönündeki bütün ısrarlarına karşı koymuş ve iki blok ötedeki plazada ofis dairesi tutmuştu. Avukatlıkla mali müşavirliği bir arada yapıyordu. En önemli üstünlüğü, hukukla finansı bir arada yorumlayabilecek eğitim ve deneyime sahip olmasıydı. İlk zamanlar dava alırken ilerleyen dönemlerde ancak kıramayacağı kişi veya kurumların taleplerini karşılar olmuştu. Dava almak yerine şirket müşavirlerinin veya avukatlarının karşılaştıkları sorunlarla ilgili ne yapmaları gerektiği konusunda yazılı görüş veriyordu. Çözümü için uğraştığı konular arasında şirket birleşmeleri, şirket satın alımları, değer belirlemeleri, halka arzlarda en az hukuk sorunları kadar yer tutuyordu. Kısa sürede şöhreti artmaya başlamıştı. Yazdığı raporlar sorunları çözüyordu ve bu konudaki başarısı kulaktan kulağa yayıldıkça işleri de hızla gelişiyordu. İlk iki yıl birkaç büyük sanayi kuruluşunun ve büyük bir bankadan hukuk müşavirliğini yapmış, sonra bunları bırakarak tümüyle bağımsız çalışmaya başlamıştı. Konuları ilk aşamada iki yardımcısı inceliyor, sonrasında Murat son şeklini verip rapor haline getiriyordu. Kazancı memuriyet ile karşılaştırılamayacak kadar yüksekti. Rüya ile Murat zaman zaman ortak işler de yapıyorlardı. İkisi de kendi evlerinde yaşıyor, bazen hafta içinde ama genellikle hafta sonlarında birbirlerinde kalıyorlardı. Murat babasının küçük dairesini sattıktan sonra biraz da kredi kullanarak Maslak'ta büyük bir sitede bir apartman dairesi satın almıştı. Bu daireyi almak için kullandığı kredinin taksitleri bitince bu kez kiracı olarak bulunduğu iş yerini krediyle satın almış ve Rüya'nın yardımıyla çok modern görünümlü bir ofis haline getirmişti. Borçlu kalmayı hiç sevmediği için kazandığı paralar arttıkça kredi borcunu hemen bitirmişti. Yaşamında hiç olmadığı kadar parası vardı. Maliye müfettişliği ve sonrasındaki üniversite hocalığı sırasında hep ücretli çalışan konumunda olmuş, eline geçen parayla ancak durumu idare edebilmişti. Rüya Ankara'daki işinden ayrılıp İstanbul'da ofisini açtıktan bir süre sonra tanınmış avukatlar arasına girmiş, işleri oldukça artmıştı. Önceleri Şenay ve Selçuk'la birlikte çalışırken zaman içinde Leyla ve Çağla'yı da işe almıştı. Buna karşın işlere yine de yetişemiyor ve o nedenle alınacak davalar konusunda daha seçici davranıyor, ağırlığı şirket davalarına veriyordu. Son olarak bir miras davasını sonuçlandırmış ve iyi para kazanmıştı. Zekeriya köyde satın aldığı büyük bahçeli yüzme havuzlu evde oturuyordu. Günübirlik temizlik ve yemek yapmak için gelen Gürcü bir yardımcısı vardı. Babasını kaybettikten sonra İzmir'de yalnız kalan annesine arada bir ziyarete gidiyor, orada birkaç gün kalıp dönüyordu. Annesi de yılda iki kez ona geliyor, birkaç hafta kalıyordu. Rüya'nın evi Murat'ın dairesine göre çok daha büyük ve rahat olduğu için ikisi hafta sonları Rüya'nın evinde buluşuyor, film izliyor, havuza giriyor, sitenin kortunda tenis oynuyor, bahçede barbekü yapıyorlar, bisikletle gezmeye çıkıyorlardı. İkisi de dışarıda yemek yemeyi sevdiği için haftanın en az bir akşamını buna ayırıyorlardı. Yoğunlukları arttığı için eskisi kadar düzenli olarak konserlere, tiyatroya, basketbol ve voleybol maçlarına gidemiyorlardı. Hafta içinde birlikte kalmayı canları çektiğinde de Murat'ın dairesinde kalıyorlardı. Murat arada bir Urla'ya gidiyor, annesini ve babasını ziyaret edip dönüyordu. Annesi artık Rüya ile evlenmesini istemekten yorulmuş olduğu için konuyu açmaz olmuştu. Evlenmeseler de Rüya'yı gelini olarak görüyordu zaten. Rüya da annesi gibi gördüğü Sevda Hanım'ı sık sık arıyor, onunla sohbet ediyordu. Yaz tatillerinde bazen Urla'ya gidip Murat'ın anne ve babasının evinde bir iki hafta kalıyorlar, oradan da İzmir'e geçip Rüya'nın annesinde birkaç gün geçiriyorlardı. Murat son dönemde eski kocası tarafından öldürülmüş bir kadının davasını almıştı. Rüya'nın her defasında ona ceza davası almamasını söylemesine karşılık Murat ailenin perişanlığına, yalvarmalarına dayanamamış ve vekilliklerini kabul etmişti. Öldürülen kadının eski kocası oldukça güçlü bir aşirettendi. Kadının ailesiyle birlikte Murat da tehdit ediliyordu. Bir defasında aşiretin iki genç üyesi adliyenin önünde Murat'a silah çekmiş, Murat'ın silahların üzerine yürümesiyle de geri çekilmişlerdi. Rüya bu olayı duyduğunda adeta çıldırmış, bağırıp çağırmış, kahramanlık taslamanın ne kadar anlamsız olduğunu söylemiş ve bir süre Murat'la konuşmamıştı. Bu tür kavgalardan kısa süre sonra birbirlerinin gönlünü alıp barışmayı biliyorlardı. Murat'ın eski eşi Gülşen Londra'dan son gelişinde ortak arkadaşlarıyla birlikte oldukları bir yemekte sürekli sistem eleştirisi yapan ve o nedenle mutsuz görünen Murat'a ''Burası seni çok yormuş Murat'' demişti. Arkadaşlarının çoğu bu son dönemde herkesin çok yorulduğunu, hayat pahalılığının da üstüne mum diktiğini söyleyerek Murat'a hak vermişlerdi. Gülşen konuşmanın devamında Murat'a ''İstersen Londra'ya gel.'' Orada daha rahat edersin. Sana geçmişte görev teklif eden yatırım bankası eminim seni hala istiyordur. Rüya'yı da ikna et, gelin Londra'ya yerleşin. James ve ben size iyi bir ev buluruz demişti. Bunu ara sıra Murat da düşünüyordu ama Rüya'nın buradaki kurulu düzenini bırakıp onunla gelmesinin mümkün olmayacağını biliyordu. Yine de bir keresinde konuyu Rüya'ya açmış ama beklediği gibi Rüya onu kalmak için ikna etmişti. Öte yandan Murat bütün eleştirilerine, şikayetlerine ve kendisini topluma yabancı hissetmeye başlamasına karşın buraları terk edemeyeceğini çok iyi biliyordu. Amerika'da yüksek lisans yaparken de bazı iş teklifleri almış, hiçbirini kabul etmemişti. Onun meselesi ülkesini sevmemek değildi, tam tersine ülkesini çok seviyordu. Onun meselesi ülkesinin bugün içinde bulunduğu duruma layık görmemesiydi. İkisi de ailelerinin geçmişteki bütün baskılarına karşın evlenmeden birlikte yaşamalarının çok önemli bir üstünlüğü olduğunu düşünüyordu. Ne zaman kavga etseler herkes kendi evine çekiliyor, kendi başına düşünüyor ve bir çıkış yolu bulup diğerini arıyordu. Şimdiye kadar kavgalarından hiçbiri iki günden fazla ayrılıkla sonuçlanmamıştı. Birbirlerini seviyorlardı ve o nedenle de affetmeye her zaman hazırdılar. Birisi evli olsanız bu kavgaları her seferinde böyle barışla bitirebilir miydiniz diye sorsa ikisi de bu soruya olumlu yanıtlayabileceğinden emin değildi. O nedenle evlenmeden birlikte yaşamaya devam kararındaydılar. Aileleri de bu durumu kabullenmişti. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 40.